Merhabalar efendim. İrfan gündeminde sizinle tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte irfanımıza dair tespitlerde bulunmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum Tübi Bey. Nasılsınız?
Allah razı olsun hocam. Sizler de saattesiniz,
afiyettesiniz. Elhamdülillah. Şükür olsun.
Biraz böyle okulların, vizelerin böyle bir takım gelişler, gidişler.
Trafiğin yoğun olduğu zaman.
Trafiğin yoğun olduğu zaman.
Doğru, değil mi hocam? Öyle denk geldi gerçekten. Evet. Hem sınavlar var hem bu YÖKAK ziyareti var bizim üniversite bu ara. O yüzden yarın sabah da erkenden gideceğiz. Dün öyle, bugün öyle böyle biraz yoğun koşuşturmaca var.
Evet.
Sonu iyi olur inşallah.
Hocam üniversitenin böyle sanki hani bürokrasisi öğrenciyle temasından daha fazla gibi. Öyle bir oldu mu hiç? İdarecilikte yapıyorsunuz.
İdarecilikte öyle. Doğru söylüyorsunuz. İdarecilikte hele şimdi bu akreditasyon süreçlerinde falan acayip bir bürokrasi yükleniyor insanlara. Yani idarecilere özellikle. Onun tabii artıları var kendine göre. Yani en azından otokontrol mekanizması kurmak istiyor anladığım kadarıyla devlet. Yani herkes kendi verdiği kararları önce takip etsin, sonra uygulasın. Uyguladıktan sonra da yine kontrol edip geri dönüşümler alsın. Geri dönüşümden sonra da tekrar iyileştirmek adına yeni adımlar atsın falan gibi böyle birbirini takip eden süreçlerle bir irtifa kaydetsin akademik süreç diyorlar. Ama tabii bu çok büyük bir bürokrasi de ister istemez tahmil ediyor omuzlarımıza.
Evet. Yani ta 80'li yıllardan beri YÖK'le ilgili hep tartışma olmuştur ya kaldırılsın mı devam etsin mi tarzında. Şimdi bu buradan bakınca da aslında bir taraftan tahkim etmek de söz konusu oluyor sanki.
Sanki daha yerini sağlamlaştırmış oluyor.
Sağlamlaştırıyorlar.
Evet. Ama bu akreditasyon meselesi ya da kalite meselesi falan bunlar dünyada artık çok yaygınlaşarak sistemleşen şeyler. İyi tarafları var şüphesiz. Yani insanın özellikle kurumsal olarak kendi kendini kontrol etmesi, bunu belli şeylere bağlaması, kriterlere bağlaması güzel bir şey. Ve o kriterlerin de yapıldıktan sonra tekrar kayda geçmiş olması, o kriterlere yaptıklarınız yeniden kayda geçiyor olması, mukayese ediyorsunuz. Geçen sene nereden nereye gelmişiz, bu sene yanlışlarımızdan neyi düzeltmişiz, öğrenciler nasıl bir geri dönüşüm almışız, hocalarımızdan nasıl bir geri dönüş almışız, öğrencinin memnuniyet anketleri nasıl yansımış filan, bunlar hepsi tabii bir şekilde mutlaka katkısı var ama her şey demek değil tabii ki yani.
Hocam akreditasyon aslında bir tür standartizasyon demek değil
aynen,
mi?
Aynen. Standartlara
bağlı. Yani
belli
bir kurum var. Evet. Sizi sen bu işi ehlince yapıyorsun. İrfanın var mı hocam böyle bir kurum?
İrfanın da elbette böyle bir kurumları zaten otokontrol olarak var ola gelmiş. Yani evet. Aslında mürşitlik müessesesi bir bakıma bir hem müritleri hem şeyhlerin birbirini akredite ettiği, denetlediği ve yani ortaya koydukları tavırlarla ölçülerin sunduğu bir ortam aslında. Şeyhlik bir bakıma akreditasyonun ölçülerini de veriyor.
Evet.
Kemal'in ölçülerini veriyor.
Evet hocam tam da burada işte biz geçen hafta bir vaatte bulunmuştuk. Dedi evet. Ki bu Alevi Bektaşili konuşurken aslında Kültür ve Turizm Bakanlığı onlara sunulan yeni statü bir anlamda cemevlerini hani meşrulaştırmaya çalışan bir nokta. O ya, belki yarın başka tarikatların da bu noktada belli talepler dillendirmelerinin önünü açabilecek de bir şey aslında bir taraftan
kesinlikle
baktığınız
öyle.
Zaman.
Kesinlikle öyle.
Siz yani Aleviliği ve Bektaşiliği kültürel bir form olarak bir tarafta ayırdığınız zaman diğer taraftan belki çok daha kültürel tırnak içerisinde tarikatlar başka yani, talepmede bulunacaklar.
Bizim manevi hayatımızı, kültürümüzü yönlendirmiş, asırlar boyu insanımıza şekil ve form vermiş kurumların da yani yeniden yönetilmesi, denetlenmesi, etkin hale gelmesi ilgili talepler mutlaka gündeme gelecektir. Gelmelidir de bence.
Evet.
Yani bu böyle yasaklarla yapılacak düzenleme değildir şüphesiz evet. Yani.
Hocam buradaki ideal form nedir? Bu meclis-i meşahit diye bir Osmanlı'da zaten böyle evet. Bir kurum olduğunu biliyoruz.
Evet, evet.
Önce biraz meclis-i meşahitten bahsedelim isterseniz. Sonra
tabii
da buradaki hakikaten ideal form, hani modern Türkiye'de işte bu yeni dünyada evet. Nasıl olmalı? Diyanetin de varlığı dikkate alınarak.
Çok güzel. Şimdi efendim aslında tarikatlerin bugünkü sürece benzer şekilde şekillenmesi 13. yüzyılda daha çok gözlemleniyor. Ondan önceki süreçlerde var ama benzerleri. Yani bugünkü gibi şeyhi, müridi, tekkesi, zaviyesi, erkanı vesairesiyle kurumsallaşması 13. yüzyıl. Bu yüzyılda Selçuklular ve işte Anadolu Selçukluları Osmanlı'nın kuruluş dönemine tekabül
çok
ediyor.
Çok da kaotik bir dönem değil mi hocam?
Çok karışık bir dönem. Çünkü o dönem bir de hem batıdan gelen bir Haçlı istilalarının Kudüs, Anadolu pek çok yeri kasıp kavurduğu, İslam dünyasını kasıp kavurduğu bir dönem. Moğol istilasının
doğudan
da
Moğollar, evet.
Geldiği bir dönem. Merkezi otoritenin tamamen zaafa uğradığı, evet. Devletçiklerin, düvelat dedikleri devletçiklerin oluştuğu bir dönem. Dolayısıyla böyle zamanlarda, yani siyasi otoritenin gerekli egemenliği sağlayamadığı zamanlarda, insanların daha çok manevi otoritelere sığındığı şeklinde bir değerlendirme de yapılıyor. Sanıyorum bu zamanlarda o siyasi otoritenin yerine insanlar manevi otorite temsil eden tarikatlere, tekkelere daha çok sığınmışlar ve onların gücü artmış. Bir de tabii özellikle Moğol istilası sonrası Orta Asya'dan kaçıp gelen, Anadolu'yu, Balkanları yurt edinmek üzere buraya gelen insanlar, onların da daha zaten çıkış yerlerinde de bir tasavvufi birikimleri, bir tarikat altyapıları var. Yani kimisi Yesevi Ocağı'ndan, kimisi Nakşi Ocağı'ndan, Horasan Erenlerinden, Babailer'den vesaire. Bunların böyle bir altyapıları da olduğu için bu tarafa doğru geldikçe devlet de bunları yeni yurt edinmek istedikleri yerlerde iskan konusunda biraz daha akıllıca davranarak onlara hem arazi tahsis ediyor, o araziyi eksinler, biçsinler, diksinler, hem orada güvenliği sağlasınlar ve devlete bağlı olarak vergi versinler, askere baksınlar filan gibi bir takım planlarla, yani o bölgenin korunması, savunulması ve yeni alanlara doğru fütuhat imkanlarının çoğalması adına onlara sorumluluklar veriyorlar. Yani hem Selçuklular zamanında var bu tahsisler, arazi tahsisleri ve iskanları. Osmanlılar zamanında Balkanlara doğru da daha artarak devam ediyor. Bu Ömer Lütfi Barkan'ın Kolonizatör Türk Dervişleri diye o meşhur kitap, evet, ebadındaki makalesinde bunlar vakıf kayıtlarından çok güzel tespit edilmiş olarak önümüzde duruyor. Bununla ilgili çalışmalar da var başka çalışmalar.
O çok meşhur makale. Kolonizatör, evet, ifadesi doğru bir ifade mi?
Tabii kolonizatör ifadesi bizim fütuhat anlayışımıza göre uygun değil.
Evet.
Kolonizatör yani
sömürgeci demek aslında.
Yani evet, kolonileştirmek, sömürge, evet, ortamları oluşturmak manasına. Onun tam karşılığı bence fütuhat erenleri demek lazım onlara. Yani onlar gönülleri fethederek toprakların fethine imkan sağlayan insanlar. Ama tabii Ömer Lütfi Barkan sosyal demokrat yapıda bir insan. Yani aldığı kültür sebebiyle kavramı öyle değerlendirmiş. Mesela bizim Osmanlı ile ilgili de hep Devlet-i Aliye kavramı vardır kültürümüzde ve dilimizde. İmparatorluk kavramı batıdan gelmiştir bize.
Evet.
Batılılar kullandığı için bize
emperyalizm
de bazı emperyalizm
kokusu
tabii
vardır.
Evet. İmparatorluk, emperyalizm demek zaten. Evet. Yani Osmanlı'yı emperyal bir devlet olarak gören ve işte Batı'yı, Balkanları, İslam ülkelerini sömürdüğü iddiası ile bu isimle anılan bir devlet. Maalesef Türk tarihi yazan Türk yazarlar da bunu kullanmışlar ve Cumhuriyet'ten sonraki süreçte özellikle Osmanlı İmparatorluğu adı daha yaygınlaştırmıştır. Yoksa Osmanlı kendisine Devlet-i Aliye diyor. Devlet-i Ali Osman diyor.
Devlet-i Ali Osman.
Yani bu tip isimlerle adlandırmış. Ama imparatorluk adı, o yüzden kolonizatörle imparatorluk da çok
aynı zihne mahsulü
örtüşüyor yani, evet, baktığınız zaman.
Evet.
İkisi aynı noktaya geliyor. Dolayısıyla Devlet-i Aliye'yi kuranlar aslında tam bu noktada, yani Fethi Buldan ile Fethi Kulubu aynı anda gerçekleştirmeyi hedefleyen insanlar. Çünkü fetihle işgal arasında çok önemli bir fark var. İşgal dediğiniz şey, yani bir toprağı sizin silah zoruyla, asker zoruyla zorla ele geçirip oradaki insanları yok saymanız ve onların inançlarını, değerlerini tüketmeniz demek. Ama fütuhat, oradaki insanların gönüllerine de bir şey söyleyip,
evet,
gönüllerine dokunup onların kendi rızalarıyla sizin idareniz altına girmelerini sağlamak ve toprağa kendi ülkenize katmak, hem fütuhu kulüp hem fütuhu buldan.
Evet.
Dolayısıyla Osmanlı, Selçuklu ve diğer İslam ülkelerinin genellikle tavrı bu. Yani onlar önce kalplere dokunmak, gönüllere dokunmak, gönül elleri vasıtasıyla bunu sağlamak, arkasından da işte şeyle, leşkeri gazayla o fütuhu buldanı gerçekleştiriyorlar.
Bunu yapabilmek için de aslında bu dervişleri ve Horasan erenlerini kullanıyorlar, değil mi hocam?
Aynen, onun için söylüyorum
bütün
bunları.
Tabii, yani.
Onun için söylüyorum. Yani bu Horasan erenleri dediğimiz işte Yesevi dervişleri, Babailer, Sühreverdiler ve diğerleri. Neyse, onları böyle isyan politikalarıyla sınır boylarına yerleştirerek o bölgeye hizmet sunuyorlar. oranın İslamlaşması, Türkleşmesi adına altyapı hazırlıyorlar ve onlar hakikaten hüsnü muameleleriyle, yani gittikleri yerde açtıkları tekke, dergah, işledikleri toprakta yaptıkları hizmetlerle hakikaten gönüllere dokunan insanlar. Yani insanlara hizmet sunuyorlar, değer veriyorlar, efendim insanlara dokunmuyorlar ve dolayısıyla bu insanların dinine girilir mesajı verecek bir dürüstlük örneği sergiliyorlar. Dolayısıyla onların bu bulunmuşluğu ve şeyden Alperen olarak gelmiş olması Osmanlı'nın fütuhat konusunda elini güçlendiriyor ve devlet o yüzden de onlara çok fazla böyle şey formalite uygulamadan berat veriyor, kendi şeyhlerin şeyh olanlarına berat veriyor. Onlar yapılan dergahlarda irşat hizmetleriyle meşgul oluyorlar ve otokontrol mekanizmasıyla kendilerinden sonra gelecek olanları ya da başka bir yere dergah açmışsa oraya gönderecek olanları şeyhvenler kendileri tayin ediyor. Yani ilk zamanlarda
buna aslında yönetime ortak oluyorlar değil mi
hocam? Aynen öyle. Evet. Yani yönetime destek oluyorlar, ortak oluyorlar.
Evet, evet.
Yani problem çıkarmıyorlar. Evet. İtaat ediyorlar baştaki şeylere. Devlet de onlara destek oluyor.
Hem
yani,
de işi kolaylaşmış oluyor.
Aynen. Yani devletin çünkü yani hem asker bakması, hem onları beslemesi, hem lojistik sağlaması zor bir iş. Bunlar vasıtasıyla hem lojistik sağlamış oluyor, hem halka ulaşmış oluyor. Halkın taleplerini devlete, devletin taleplerini halka ulaştırmada bir aracı, mekanizma olmuş oluyor.
Bu tarih süreci nasıl gelişmiş hocam? Bu değişmeden devam etmiş mi bu form yoksa?
Şimdi tabii ilk şeyde mesela Osmanlı'nın kuruluşunda yani üç kurum öne çıkıyor. Medrese, tekke ve ordu.
Evet.
Yani bu üçü birbiriyle çok yakın istibatlı. Hele tekke ile medrese ta baştan beri Osmanlı'da yan yana beraber. Evet. Hatta medreseyi kuranlar da tekke menşeli.
Evet.
Davud-u Kayseri, Molla Fenari ve benzeri insanlar medreseden eğitim görmüş. Tekke
şey, şeye de bağlı.
Şeye de bağlı. Hepsinin yani bir medrese Dursun Fakih vesaire. Bir medrese geçmişi var. Sonra bir tarikat ve tasavvuf eğitiminden geçmişler. Bu ikisini cem ederek birleştirmişler. Dolayısıyla aralarında çok fazla bir sürtüşme husumet yok. Bir tatsız şey yaşanıyor. Kuruluş döneminde, o fetret dönemi dediğimiz dönemde. O da malum işte bu şeyhliği şahlığa çevirmek isteyen Şeyh Bedreddin vakasında yaşanıyor. Tamam. Orada işte Şeyh Bedreddin denilen adam adamlarıyla önce İzmir tarafında, sonra Sinop civarlarında, daha sonra Balkanlarda bir takım isyan hareketleri başlatıyor. Kendisi de zaten aynı zamanda Musa Selvi'nde kadısı olduğu için o da onunla beraber hareket ediyor gibi görünüyor. Ve hakikaten Balkanlarda bir grup da oluşturuyor.
Musa Selvi Çelebi Mehmet'in
kardeşi.
Evet. O ise varis gibi o dönemde.
Tabii zaten bir parçalanma yaşanıyor. Evet, Yıldırım Meclisi'nden sonra.
Tamam.
Sonra Çelebi Mehmet bunların hepsini devlet dışı bırakınca en son şeyi de Serez'de Şeyh Bedrettin'i de yakalıyor. Sonra işte devlete isyandan ve bir takım başka sebeplerden dolayı idam edilerek şeyi ortadan kaldırıyor. Ama tesiri enteresandır. Hemen bitmiyor. Yani Şeyh Bedrettin idam oldu. Bedreddinilik ve simavnevilik bitti değil. Ta Kanuni zamanında efendim Sofyalı Vali Efendi, Nurettinzade Mustafa Muslihittin Efendi, daha sonra 3. Murat zamanında efendim Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri İstanbul'a Devlet-i Aliye merkezine arizalar gönderiyorlar. Yani Balkanlarda efendim Bedreddiniler var, Simavneviler var. Yani bunların durumları, itikadi durumları, siyasi pozisyonları çok güzel görünmüyor. Buraların düzeltilmesiyle ilgili devlete görüş beyan ediyorlar. Hem Sofyalı Vali Efendi, hem Nurettinzade Mustafa Muslihittin Efendi, hem Aziz Mahmud Hüdayi. Yani bakın 1420'li yıllar, 1419'dan diyorum şeyin öldürülmesi, Şeyh Bedrettin'in katli. Geriye doğru saydığınız zaman 200-250 sene sonra bile hala, hatta şu anda.
Hocam 20. yüzyılda işte Nazım onunla ilgili tabii bir şey yaptı, inceleme yaptı.
Toprağını biliyorsunuz şeyin kemiklerini getirdiler.
Evet, yani ilk Serezler. Komünist. Tabii. İlk bu sanki hareketleri başladı. Anadolu toprağında bu tür aslında o tırnak içinde internasyonele ait bir şey bulamadıkları için hocam.
Evet, evet.
Buradan oradan bir şey çıkartmaya çalışıyorlar aslında.
Bir kahraman yaratmaya
bir
çalışıyorlar.
Bir kahraman oluşturmaya çalışıyorlar.
Evet, evet. Oluşturmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla öyle bir dönem, bir süreçte geçti. Yani Yıldırım Bey'in zamanında.
Bu aslında iktidarın dolayısıyla tarikatlara ve tekkelere bakışını olumsuz mu etkiledi hocam? Yani o hani en başta kurulan müspet ilişki bunlar zedelendi mi?
Bir ihtiyat payı oluştu.
Bırakıldı. Evet,
İhtiyat payı oluştu. Tamam. Yani acaba diğer tarik mensupları da güç elde elde edince. Çünkü asıl olan güç zehirlenmesi. Yani insanların ekonomik ve insani güce ulaştıklarında, yani ben neymişim moduna girdiklerinde çevresine zarar vermesi ve meydan okuması gibi problemler ortaya çıkabiliyor. Böyle bir problem ortaya çıkınca şeylerde, devlet ricali de, yani diğer tarik mensupları da acaba böyle bir güç zehirlenmesiyle başımıza problem olur mu diyerek endişe etmeye başlıyor. Mesela Hacı Bayram Veli'yi bunun için işte
geldi canım, evet.
Onun için işte Ankara'dan Edirne'ye davet ettiler. Yani onun da etrafında gerçekten böyle nezih bir grup oluştu.
Bir de sanki orada bir şey de var değil mi hocam? O dergaha mensup olursa vergiden muaf olması.
Zaten
bir...
şöyle yani evet. Genelde var o. Evet. Yani devlet...
İstismar ediliyor sonra bu.
Devlet bunlardan bir takım hizmetler aldığı için bu hizmetlerin mukabilinde onları bir takım vergilerden muaf tutuyor. Evet. Yani siz diyor işte asker bakıyorsunuz, şu hizmetlere bakıyorsunuz, ayende vereven diye yemek yediriyorsunuz, iskan ediyorsunuz. Dolayısıyla bizim yapacağımız işi sizler yaptığınız için biz sizden şu vergiyi almıyoruz diyor mesela. Dolayısıyla bu vergiden muafiyet bazen istismara da vesile olabileceğin evet. Endişesiyle 2. Murat Han Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni Ankara'dan Edirne'ye davet ediyor. Misafir ediyor. İstintak ediyor. Huzurda uzun mübahaseler, görüşmeler oluyor. Eski camide, Edirne'nin eski camisinde kürsüye çıkıyor. Orada vaaz nasihat ediyor. Çok, yani kendisinin çok iyi niyetli olduğu, asla böyle bir Şeyh Bedreddin gibi bir hevesinin ve arzusunun olmadığı anlaşılıyor. Atiyelerde, ihsanlarda bulunuyor Hacı Bayram Veli'ye 2. Murat Han. Ve ondan sonra Ankara'ya alay ve alay ile gönderiliyor. Hatta orada...
Bir menkıbe anlatılır hocam onunla ilgili.
Yani hani, bir buçuk mürit meselesi.
Bir buçuk müritim kaldı diye.
Doğru. Hatta orada Edirne'de bulunduğu sırada Gelibolulu iki kardeş ona orada intisap ediyor. Hmm. Yazıcızade Mehmet Efendi ile Ahmet Bican Efendi. Edirne'de bulunduğu sırada onu tanıyorlar, geliyorlar, ders alıyorlar, intisap ediyorlar. Ondan ahzi feyzeleri alarak işte Muhammediye'yi ondan sonra yazıyor Muhammediye sahibi Yazıcızade Mehmet Efendi. Keza Ahmet Bican da eserini o zaman yazıyor. Dolayısıyla bereketli bir dönem geçiriyor. Evet. Sonra dediğiniz gibi o şeye döndüğü zaman memlekete Ankara'ya döndüğü zaman vergi muafiyetinin verilmiş olmasını, iade edilmiş olmasını duyurmak ve kendisine bağlı olanların isimlerini bildirmek üzere menkıbede öyle şey yapılır. Yani gerçek müritlerin tespit için ben müritlerini çadıra çağırır ve ben bunları kurban edeceğim falan diye.
Burada bir çadırın altında bir...
Koyunu keser, kurban kanı akınca herkes dağılır. Bir tek bir erkekli bir kadın galiba gelir. İşte benim bir buçuk müridim varmış diye böyle bir menkıbe anlatılır. Ama yani bir vakayı tespit ediyor. Yani devletin...
Bizim şimdi hanım izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz bize kızmasınlar hocam. Bir buçuk mürit. Yani biz yarım mürit miyiz diye.
Yani ben tabii gelenekte böyle bir şey algı var. Hani kadına bir erkeğe iki hisse şehri taksimde öyle olduğu için. Evet. Yani bu da halk arasında bir deyim haline gelmiş. Yoksa bu kadınların yarımlığı, eksikliği, erkeklerle yarışamayacağı veya erkeklerle işte olmadığı anlamına gelmiyor. Elbette sorumluluk açısından, kulluk açısından kadın da erkek de aynı sorumluluğu taşımaktadır. Aynı hakları haizdir. O sadece mirastaki taksim meselesindedir bu farklılık. Onun da pek çok hikmetleri var. O bahsi diğer bizim için şu an konumuz değil. Evet. Yani biz orada
oraya girsek de
çıkamayız onun için.
Hiç girmeyelim. Hocam isterseniz bu meclisi meşayı konuşacağız.
Evet.
Yani özellikle de bu yeni modern Türkiye'de tarikatların ya da bu tür kanaat belki gruplarının işte içinde Alevilik ve Bektaşilik gibi kurumların da nasıl aslında bir siyasi ya da kurumsal bir yapıya ulaşacakları noktasında aslında bir hani meclisi meşayetten yola çıkarak bir model belki önerisi de sizden bekliyoruz.
Eyvallah, sağ olun.
Bir aradan sonra efendim.
Peki efendim.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Alevi Bektaşilere tahsis edilen yeni statü çerçevesinde günümüzde Türkiye'de tarikatların ya da bu tür kanaat gruplarının, meşreplerin, mezheplerin nasıl bir statüye kavuşturabileceği noktasında. Hocam sizin tabii Diyanet tecrübeniz de var.
Eyvallah, estağfurullah.
Zaten bu işin hocasısınız, tasavvuf tarih hocası olarak da hem idarecilik yaptınız, hem işin tekke boyutunu biliyorsunuz, hem tarihi boyutu biliyorsunuz. Dolayısıyla Meclisi Meşahit'ten başlayarak aslında bir, biraz ilk bölümde bir geniş bir açıdan başladınız. Onu biraz...
Eyvallah. İsterseniz evet. Meclisi Meşahit öncesi buna niye ihtiyaç duyuldu? Evet. Oradan başlayalım. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi yani tekke şeyhlikleri sultanların beraatlarıyla yürüyordu. Problem yoktu. Bir ara işte 17. yüzyılda Kadızadeliler, Sivaslılar kavgası. Ondan sonra köprülere müdahalesi o da sonlandırıldı. Ama 18. yüzyıla gelindiğinde 3. Selim zamanında böyle bir takım sapık fikirli insanların da tekke açmaya kalkıştıkları ile ilgili duyumlar alınca padişah bir ferman çıkarıyor ve tekke şeyhliklerine sapık fikirli insanların atanmasını önüne geçmek üzere bir şeyhler heyeti oluşturmasına karar veriliyor. Yani bu tür sapık insanlar gidip de bir yerde dergah açıp da insanların kafalarını karıştırıp niyetlerini ifsad etmesinler diye o süreç öyle devam ediyor.
Dolayısıyla ilk ne zaman ihtiyaç edilmiş oluyor?
1793 18. asırda yani. Evet. Ama esas Meclis-i Meşayih'in kurulması biliyorsunuz ilk defa kapatılan teki 1826'da Vakayı Hayriye ile Bektaşiler temas ettik. Evet. Sonra 1866 yılında Sultan Abdülaziz Han zamanında artık yavaş yavaş tekke şeyhliklerine atamaların, vakfiye şartlarına göre uyumun, tekkelerin kontrollerinin gündeme gelmeye başladığı, devletin de merkezi bir yapıya kavuşma ihtiyacını tartıştığı ve konuştuğu bir dönemde. Yani daha önce biliyorsunuz meşiyat makamı dediğimiz Şeyhülislamlık'ta hem diyanet hizmetleri, hem kaza dediğimiz adliye teşkilatı, hem tedris dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığı hizmetleri yapılıyordu. Önce Maarif Vekalet kuruldu, o oradan ayrıldı. Arkasından adliye teşkilatı kuruldu, o ayrıldı. Geriye işte eğme ve uteba ile işte tekaya ve zevaya hizmetleri kalmış oldu Şeyhülislamlığın içerisinde. İşte bu Şeyhülislamlığın gördüğü bu hizmetler kapsamında şeyhliklerin atanması ile ilgili bir merkez tekke şeyi kurulmuştu 2. Mahmud zamanında ama bu daha sonra biraz daha merkeziyleşmesi adına Sultan Abdülaziz Han zamanında 1866 yılında 7 üyeden oluşan bir meclis kurulmasına, bir meclis-i Şeyhülislamlığa bağlı yine kurulmasına ve bunların iki önemli konuda yetkili olmasına. Bir yönetme, iki denetleme. Yani yönetme, yani şeyhlerin atanması ile ilgili bir vakfiyelerde şartlar var. O şartlara göre zaten yapılabiliyorsa yapılıyor. Yapılamıyorsa eğer, yani yoksa o şartları taşıyan kimse, şeyhin oğlu yoksa veya başka bir takım problemler varsa oraya sınavla şeyhlik ataması için Meclis-i Meşayih yetkili kılınıyor. Onlar gerektiğinde sınav yapıyorlar. Yani kişinin hem dini bilgilerine bakıyorlar, hem kişiliğine, ahlaki meziyetlerine bakıyorlar, hem de hangi tarihten icazetli olup olmadığına ve o adabı bilip bilmediğine bakıyorlar. Bu liyakatlerin tespiti olduktan sonra onu atamasını Şeyhülislam'la bildiriyorlar.
Hocam Esad Erbili Hazretleri hakkında işte ilk İstanbul'a geldiği zaman münhal nakşi kadrosu yok. Dolayısıyla Kadiri
tekkesine
kadrosu var. Şimdi kadroları, o norm kadro diyoruz ya bugün hocam. Evet. O norm kadroları nasıl belirliyor peki Meclis-i Meşayih?
Şöyle, şimdi zaten vakfiyelerin kuruluşlarında tekkelerin kuruluşlarında bir vakfiyeler var. Yani her teki kurulurken bir vakıf şartıyla kuruluyor. Yani o teki yaptıran kişi diyor ki ben burada Nakşi üzere veya Kadiri üzere ve Şazeli üzere hizmet verecek bir dergah kurulmasını istiyorum ve bu dergahın da şu şu şu şartlar muhacesinde yürütülmesi, tevcihat diyorlar buna, tevcihler veya cihat diyorlar. O istikamette yürümesini istiyorum diye şart koşuyor vakfiyede. O şart koşulan meseleler eğer istibdali gerektirecek bir durum yoksa mutlaka, yani o tarih üzere devam etmesine özen gösteriyor. Vakıflar İdaresi de meşiyat makamı da, yani Şeyhülislamlık'ta buna özen gösteriyor.
O zaman vakfiye orada önemli.
Önemli olan vakfiye. Evet. Çünkü şartul vakıf kenası şari. Yani vakıfın şartı, vakfeden kimsenin öngördüğü şart Kur'an ve ayet metni gibidir.
Tabii meşru o da
çerçeve. Meşru tabii canım, olmak şartı.
Hocam burada çok hemen akla gelebilecek bir soru da belki birçok insan düşünüyordur. Ya bunların suyu nereden geliyor? Hani nereden bunlar geçiniyorlar? Aslında vakfiyelerle.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani zaten vakıf bizim yani. Bizim İslam medeniyetinin temel altyapısını oluşturan vakıflardır. Evet. Evkaf idaresi, vakfiyeler. Evet. Yani insanlar kendi hem taşınır mallarını hem taşınmaz mallarını Allah adına adayarak vakfediyorlar. Evet. Ve diyorlar ki ebedileştirdik biz bunu. Bundan sonra buradan işte vakfiye şartında öngörüyor. Şu şu şu şu hizmetlerde kullanacaktır. Evet. Bu tarladan
şunu alsın,
gelen.
Şunu alsın değil mi efendim? Ben, oradaki kadrolar da belirleniyor. Yani tabii, şey tabii. Şunu alsın, İmam, bu bunu alsın,
aynen,
onu alsın.
Onların şeyleri bile belli. Yani yerimi şu kadar, şehri şu kadar gibi onlar da belli. Yani imam, müezzin.
Tabii enflasyon olmadığı zamanlarız.
Aynen öyle. İmam, müezzin, şey efendim farraş, süpürgeci neyse tamamının hizmetleriyle ilgili şeyler. Mesela ben akşam bir Bali Efendi'nin türbesi ve vakıflarıyla ilgili bir yazı okudum. Yani orada mesela ki Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bali Efendi'nin Salahiye köyü diye bir köyde imiş tekkesi. Sonra Bali Efendi köyü olmuş orası. Şey Bali köyü olmuş. Yani orada değirmenler var, başka şeyler var. Bunların hepsinin gelirleri o dergahın hizmetlerinin yürümesi. Şeyhin, ferraşın, hatibin, vaizin, neyse Kur'an okuyucusunun salatü selam getirenin hepsinin istihdat edildiği bir hizmet silsilesi var.
Çok önemli bir şey hocam. Çünkü oradaki zevat-ı kiram sadece ve sadece irşatla meşgul oluyorlar,
evet,
değil mi?
Dertler
ticaret o. Karışmıyor.
Kesinlikle.
İçine.
Onların hizmetleri gelene geçene tabi de aynen böyle ayende ve revendiye hizmet. Ayende, yani gelene gidene hem fiili olarak yemek içme hizmeti hem de diğer hizmetlerine katkı sağlamak. Bu arada onlara yol gösterecek, irşad etmek. Yani örnek numune olmak aslında, yani temsili bir davet. Yani çok böyle lafla sözle şöyle olun böyle yapından çok duruşlarıyla, tavırlarıyla belki sohbette de üç cümle söylüyordur ama yani böyle uzun uzun hitabetlerle değil yani. Aslında en etkin şey o zaten.
Hocam bir de benim çok merak ettiğim bir şey. Şimdi herhangi bir mesela tekkenin ya da dergahın işte şeyhi var başında, işte efendim bir orada kendine göre vazifeliler var. Birisi bir genç böyle bir medreseyi de yeni bitirmiş diyelim. Bu tekkiye intisap etmesi onun orada kalıyor olması anlamına mı geliyor yoksa belli zamanlarda orayı ziyaret mi ediyor?
İki türlü yani tekkelerde derviş hücreleri diye bir hücerat var.
Evet,
yani o hücreler varsa, bölümler var. O hücreler varsa orada seyri sülükü tamamlanıncaya kadar kalmak kaydıyla şeyh gözü tutmuşsa bu adamdan adam olur, bu yarın bir hilafet verecek kadar kıvamlı bir adam diye onu orada erbayına sokarak veya başka bir takım hizmetlerle veya iç hizmetlerde kullanarak onu dergahın içinde tutar. Evet. Ve yetiştirir, daha sonra bir hilafet verir, başka yere gönderebilir. Ya da adam zaten o mahallenin çocuğudur, orada oturuyordur. O belli evrad-ı ezkarı günlük olarak yapar, haftalık sohbetlere ve hatmeye yahut neyse zikre katılır. Böylece seyri sülükünü takip eder. İki tür var yani. Bir doğrudan orada erbayın çıkaran, efendime söyleyeyim eğitim, öğretim gören, seyri sülük gören insanlar var. Bir de haftalık veya günlük ziyaretlerle eğitimini takip eden insanlar var. Yani bütün dervişanın tamamı o dergahta yatmıyor. Zaten hepsinin işi gücü var. Yani şöyle bir şey anlaşılıyor. Yani sanki tekkeler ve dergahlar tembelhane.
Evet.
İnsanlar orada yan gelezeydin yatıyorlar. Yiyip içip ekmek elde su gölden.
Manastır gibi sanki.
Öyle
bir şey yok. Ruhbanlık yok bizde yani.
Yani çok az sayıda insan. Mesela şimdi Hüdayi Hazretleri en çok bilinen yer. Orada çok az sayıda hücreler varmış. Ve şu anda işte külliyenin yapıldığı yerde eskiden okul vardı orada. O okulun olduğu yerde çok az sayıda belki 15-20-30 kişinin kalacağı hücre var. Onlar da işte çok seçkin talebelerin, çok yani önemli, itimatlı,
özel ilgilenmesi
gerekip de yani yarın işte Anadolu'ya, Taşlı'ya, Balkanlara irşada görenecek olan insanların kaldığı yerler. Orada daha yakın temasla şeyhiyle görüşüyor, sofrada beraber oluyor, namazı beraber kılıyor, zikre katılıyor, hizmet görüyor, mutfakta belki eğitimden geçiyor. Bütün bunların hızlı bir eğitim sürecinde yani 3 ayda, 5 ayda, 1 senede, 2 senede hakikaten seyri sülükü tamamlayıp falan yere gönderilebilecek konuma geliyor.
Evet, hocam Meclis-i Meşayih nasıl evrilmiş? Evet.
Meclis-i Meşayih de 1866 yılında kuruluyor. Kurulduktan sonra artık onun bir nizamnamesi oluyor. Zaten bir kuruluş şeyi var, kanunu var, fermanı var.
Evet.
Ondan sonra nizamname var, talimatnameler var. Bu talimatnamelerde ve nizamnamelerde şeyhlikler, vazifeleri, dervişlikler ve benzeri kavramlar tarif ediliyor. Yani şeyh kimdir, neyi yapar, yani tanımlıyor onları. Onların nasıl hizmet edecekleri, maişetleri, atamaları, denetlemeleri, tekke açılması, tekkelerin denetlenmesi ile ilgili bu nizamname ve talimatnamelerde detaylı bilgiler var. O bilgilerle birlikte Meclis-i Meşayih merkezde bir şeyi var, esas kadro var. Bir de her vilayette Livalarda müftünün başkanlığında yine şeyler, encümenler var. Encümen ve şaih dedikleri, onlar da mesela ne bileyim işte Trabzon'da.
Onlar merkezi idareye bağlı hocam.
Buraya bağlı ama orada yine müftünün başkanlığında, evet, oradaki şikayetleri, talepleri görüşüyorlar. Evet. Çözemediklerini buraya gönderiyorlar.
Buraya gönderiyorlar.
Burası tamam. Esas ana omurga olduğu için burası. Vakfiyelere bakıyorlar. Uygulamalara bakıyorlar. Diğer başka tekkelerde yapılan işlemlere bakıyorlar. Oraya şöyle yapılması istikametinde yani karar bildiriyorlar. Bazen oradakiler kendileri doğrudan karar da verebilecek konumda olabiliyorlar. Yani evet, küçük mesele ise ama büyük mesele ise mutlaka merkeze yazılıyor.
Hocam buradan yola çıkarak şimdi modern zaman için bir, evet, model önerisi yapsak nasıl bir şey çıkar?
Şimdi biz
böyle bir şeye ihtiyaç var mı bir kere?
Kesinlikle var bence. 2016 yılındaki bu şeyden sonra, hain darbe teşebbüsünden sonraki süreçte, yani Türkiye'deki işte bu cemaatler, tarikatler ve benzeri dini kurumlar ve gruplar ile ilgili denetleme konusu nasıl olabilir, ne yapmak lazımdır diye Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da bu konuşuldu. Ve biz o zaman İstanbul'da 35 kadar dini cemaatle, dini önderle görüştük. Yani Türkiye'de böyle maruf, bilinen, muteber, insanların saygı gösterdiği isimleri söylemeye gerek yok. 35 kadar dini liderle görüştük. Onlara bunu sorduk. Yani Türkiye'de işte bu hain derbe teşebbüsü göstermiştir ki, yani bu dini hizmetlerin, cemaat ve tarikat hizmetlerinin belli bir otokontrol mekanizması ile kontrol edilmesi halinde bunların daha iyi hizmet etmeleri mümkündür. Aradan böyle kötü niyetlerin çıkıp hem onları hem bütün Müslümanları sıkıntıya sokması söz konusu. Dolayısıyla meclis-i meşayih benzeri bir idare kurulsa, böyle bir idarenin kurulmasına nasıl bakarsınız? Hı-hı. Yani siz o çağırdığımız insanlarla biz cumartesi günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kurul başkanı arkadaşımız, ben başkan yardımcısı olarak, sonra İstanbul üssü olarak katıldım. 35 grubun hepsinde aşağı yukarı ben bulundum ve onlara bunları sorduk ve notlar tutuldu. Ve oraya katılan arkadaşlarımızın, yani bu cemaat önderi insanların tamamına yakın, bir iki tanesi yani bu dediler siyasi iktidarın değişmesiyle birlikte değişiklikler olabileceği endişesiyle böyle bir meclis kurulmasının acaba ters tepecek tarafları da olabilir mi? Haklı olarak böyle bir duygu meydana getirdiler. Ama yani bugün iktidar bu tip konulara sıcak bakıyor. Bu konuda problem olmaz ama yani yarın negatif bu konulara bakan birisi gelir de bütün işte cemaatleri, tarikatleri ilzam edecek işler yapabilir mi diye endişelerini ifade ettiler. Ama genelde sonra bu görüşmelerin sonunda Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş Bahari Mevlevi Hanesi'nde bütün bu cemaat liderlerini topladı. Orada bu konuşmalar ve şeylerle ilgili değerlendirme yaptı. Ve sonra bu meclis-i meşayih konusu ve şeyle ilgili nizamnameden çıkarılan bazı konular da yine bu kararlarla birlikte paylaşıldı ve Cumhurbaşkanımıza sunuldu. Cumhurbaşkanı da bu istikamette bir yasa hazırlığı da yapılması ile ilgili şeyde bulundu. Sanıyorum onlar bir hazırlık yaptılar ve şu an Cumhurbaşkanlığı'nda diye duyuyorum bu yasa teklifini. Yani ama şöyle bir şey, yani meclis-i meşayihi birebir taklit etmek veya onu bugüne taşımak çok mantıklı görünmüyor. Uygulaması da zor. Şöyle bir şey olabilir diye biz o zaman önermiştik. Yani RTÜK benzeri, yani yarı resmi, yarı özel bir kuruluş olsa ve her cemaat mensubunun da temsil edilebildiği bir ortamda seçimle gelen bir liderlik şeyi ve bunlar bu hizmetleri, yani bunların ekonomik kaynaklarını, insan kaynaklarını, yani şeffaf olmasını sağlayacak, tarikat ve cemaatlerin hizmetlerinin şeffaf olmasını sağlayacak ve bir güç zehirlenmesine düşmelerinin önünü keserek, yani daha doğrusu önden fark ederek önünü alacak bir adım atılabilir mi diye düşünüldü. Bu istikamette bir çalışma yapıldı. Ama sanıyorum herhalde bu seçim döneme bu yetişmez de bundan sonraki süreçte böyle bir şey olabilir diye ümidim. Sanki acaba bu Alevi Bektaşi meselesiyle ilgili çıkan düzenleme bunun bir ön hazırlığı mı diye de doğrusu benim aklıma gelmiyor değil.
Evet. Hocam Diyanet'in tabii bir durduğu da bir yer var. Sonuçta Diyanet de hani
tabii
bir İslam yorumu yapıyor sonuçta.
Kesinlikle.
Diyor ki yani işte hatta şöyle bir soru da akla gelebilir. Ya Diyanet varken niye böyle bir takım ilave yapılara ihtiyaç var?
Ama işte insanların manevi hayatlarını beslemek adına bir arayış içerisinde olduğu da bilinen bir şey. Yani bu tarih boyunca böyle olmuş.
Evet,
yani
evet.
Dün bugün çıkmış bir şey değil ki. Yani 14 asırdan beri tasavvuf grupları, tarikat grupları var. Yani dini daha yoğun bir manevi hazla yaşamak isteyen insana sen dur Cami sana yeter. Yani niye tesbihle, ibadetle, Kur'an, nafile ibadetle uğraşıyorsun diyemeyiz yani. İnsanlar uğraşıyor. Ama bunların istismar edilmesini önlemek ve bunların hakikaten müstakim olarak kalmalarını, takvayı esas alarak yaşamalarını sağlayacak önlerini açmak ve bir başkaları tarafından istismar edilmelerini önlemek hem devletin görevi hem Diyanet'in görevi. Evet. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, yani o 3 Mart 1924'te kurulduğu zaman Diyanet İşleri Başkanlığı görev tanımında cevami, mesacit, tekaya ve zevaya kavram var. Yani bu 4 şeyin yönetiminden mesuldür. Riyaset-i diniye şey, yani Diyanet İşleri Başkanlığı diye tanımlanmış. Ama 30 Kasım 1926 yılında 677 sayılı yasa çıkınca tabii Diyanet'in temsil ettiği o görev tanımından tekaya ve zevaya düşmüş. Sadece evet. Cevami mesacit kısmı kalmış. Dolayısıyla yani Diyanet'in böyle bir tecrübesi de oldu zaten. Yani 2 yıl tekke ve zaviyelerin yönetim ve denetim hizmetlerini üstlenmiş oldu. Dolayısıyla böyle bir tecrübesi var. Ama yani bunun bir yine bir alışma ve ısınma süreci olacaktır. Bir de tabii tarafların birbirini kabulü meselesi. Yani tasavvufun veya tarikatlerin de bu toplumun, bu ümmetin, bu milletin bir gerçeği olduğunu kabullenmesi.
Hatta aslında organik sivil toplum örgütleri hocam.
Ha gibi görerek yani, o şekilde bakması ve bunların ifsada kaçmamak şartıyla toplumda bir irşat hizmeti yapmalarının da önünü açmak şeklinde bir algı diye düşünmek lazım diye düşünüyorum.
Ama yani malum koro ya tekke ve zaviyeler açıyorlar bunlar. Devrim kanunları ihlal ediliyor diye muhtemelen ayağa kalkacaktır.
Ama şimdi tekke ve zaviye dediğiniz şey hakikaten toplumun bir ihtiyacıysa, yani insanlar manevi rahatlama, psikolojik bunalımlarını çözme adına, yani bugün bir sürü psikiyatristlere, psikologlara ve hatta cimcilere gitmek ihtiyacını hissediyor. Halbuki yani eskiden tekke ve zaviyelerin olduğu dönemlerde insanlar mahallesindeki veya muhitindeki belli dergahlara, mürşitlere giderek problemini açıyor. Orada şey efendi ona rahatlatacak, ümit aşılayacak ve gönlündeki o problemleri çözecek bir şeyler söylüyor, rahatlatıyor ve gönderiyordu. Yani evinde problem varsa, karısıyla, oğluyla, kızıyla problem varsa ona nasihatlerde bulunuyor, gönderiyor ve rahatlatıyor. Ama bugün bu problemleri çözecek insanların yani yanlarında bulundukları zaman küçülecekleri bir büyüğün yanında bulma şansları yok bugün. Hmm. Herkes kendi başına müstakil yaşıyor. Halbuki o aslında insana bu imkanı veriyor. Yani yanında küçüleceği bir büyüğünün huzurunda olmak, yanında bulunmak ve onun nasihatiyle gönlünün açılması, ferahlaması ve böylece de bir daha mutlu bir dini hayat yaşaması.
Hocam yani modern insan öyle ki parasını veriyor, psikoloğa kendini dinlettiriyor. Yani evet. Yani dinlemek bile parayla artık yani. Orada bir dinleyip rahatlamak. Evet. O bile kendisi için aslında şu an tek terapi imkanı haline gelmiş oldu. Tek rahatlama imkanı haline gelmiş oldu.
Aynen öyle.
Yani bu zaman içerisinde gerçekten belki o noktada hocam hani tasavvuf ve tarikatların da bu tür tekkelerin de yani kendilerini bu modern hayata uyarlaması noktasında.
Kesinlikle.
Onları da inşallah bir sonraki programda konuşmaya çalışalım.
Hayır olur inşallah.
Efendim İrfan gündeminde muhterem Hasan Kamil Yılmaz hocamızdan özellikle bu günümüzdeki tarikat ve tasavvuf ehlinin nasıl modern hayatta bir kurumsallaşacağı veya statü sahip olacağına dair öngörüler ve çalışmaları aslında öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki İrfan gündeminde tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim.